Pusirada öğrencileri İsa'ya yaklaşıp, göklerin egemenliğinde en büyük kimdir diye sordular. İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı, onu orta yere dikip şöyle dedi. Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocukları gibi olmazsanız, göklerin egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçak gönüllü olursa, göklerin egemenliğinde en büyük odur. Böyle bir çocuğu benim adım uğruna kabul eden, beni kabul etmiş olur. Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. İnsanı günaha düşüren tuzaklardan ötürü vay dünyanın haline. Böyle tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline. Eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa, onu kesip at. Tek el, tek ayakla yaşamak kavuşman, iki elle, iki ayakla sönmez ateşe atılmandan iyidir. Eğer gözün günah işlemene neden olursa, onu çıkar at. Tek gözle yaşama kavuşman, iki gözle cehennem ateşine atılmandan iyidir. Bu küçüklerden birini bile hor görmekten sakının. Size şunu söyleyeyim. Onların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Ey kutsal baba, bizi hakikate kutsan, senin sözün hakikattir. Amin. İsa Mesih'in adıyla, sevgili kardeşler, melekler, burada bu uzun metinin sonunda bu melekler çıktı. Ve yine de bütün bu metin, okuduğumuz olay aslında meleklerle ilgilidir. Melekler duyduğumuz gibi ruhsal varlıklardır. Görkemli varlıklar. Kutsal kitap meleklerin orduları hakkında söz eder. Allah'ın tahtının önünde, etrafında melekler var. Görkemli varlıklar. Fakat meleklerin görünüşleri hakkında yine de pek az biliyoruz. Kutsal kitap bize meleklerin nasıl olduğunu aslında anlatmıyor. Bazı yerlerde biraz anlıyoruz. Fakat anlamıyoruz yine. O tasvirleri düşünüyorsak yani sanki bunların ne olduğunu hiç anlayamayız. Sanırım bunun da sebebi var. İnsanlar böyle şeylere çok meraklıdırlar. Bazen melekler moda gibi oluyorlar kiliselerde. Bazen melekler sanki çok önemli oluyorlar ve herkes melekler hakkında şunu bunu bilmek istiyorlar. Evet, melekler önemlidir. Yoksa onlardan kutsal kitap hiç söz etmezdi. Fakat melekler daha çok onlara verilen hizmeti ile tanımlanıyor. Yani onların yaptıkları önemlidir. Hizmetleri önemlidir. Varlıkları ve görünüşleri bizi ilgilenmesin şimdi. Sonra onları Rabbin yanına geldiğimizde göreceğiz. Fakat onların hizmeti, onların yaptıkları önemlidir. Ve bunlardan bazı şeyler öğreniyoruz. Bugün okuduğumuz metinlerde mesela, evet, onun sözünü dinliyorlar. Allah'ın sözünü dinliyorlar. Rabbin söylediklerini yerine getirirler. Güç sahiplerdir. Sonra melekler rehber oluyorlar. Mesela bu Mısır'dan çıkış kitabında ve o olayda bunu okuduk. Melek önünüzden gidecektir. Size yol gösterecektir. Sonra bu yeni antlaşmadaki olayı, Elçiler kitabındaki olayı okuduk. Bir melek Petrus'u hapisten kurtarıyor. Evet, yani biz koruyucu meleklerden söz ediyoruz bazen. Bu da doğrudur. Bizleri bir koruyucu melek kaç sefer korudu, biz farkına olmadık. Evet. Sonra İsa Mesih burada Allah'ın önünde duran, bana iman eden bu küçüklerin melekleri hakkında konuşuyor, söz ediyor. Size şunu söyleyeyim, onların yani imanlıların göklerdeki melekleri, göklerdeki babamın yüzünü her zaman görürler. Yani bu melekler Allah ve bizim aramızda olan kuryerler gibi ya da ulaklar gibi oluyorlar. Tabii ki biz biliyoruz, Allah her şeyi sözüyle yapar. Allah her yerdedir. Ve yine de Allah öyle istiyor. O her zaman ya insanları ya melekleri kullanıyor. Evet. Ve küçük ilmihalde sabah ve akşam duaları var. Martin Luther bize böyle öğretiyor. Ben de ara sıra, aslında her gün yapsaydım daha iyi olurdu. Ara sıra bu duaları okuyorum kendime. Sabah duasında böyle okuyoruz. Ey gökteki babam, sevgili oğlun İsa Mesih'in aracılığıyla sana şükrederim. Çünkü bu gece beni her kötülükten ve tehlikeden korudun. Bugün de beni günahtan ve her kötülükten esirgemen için dua ediyorum. Öyle ki benim bütün işlerim ve yaşamım seni hoşnut etsin. Çünkü senin eline kendimi, bedenimi, canımı ve diğer her şeyi emanet ediyorum. Senin kutsal meleğin benimle olsun ki o kötü düşmanın benim üzerimde gücü olmasın. Amin. Ve buna benzeyen şekilde akşam duasında da son cümle şöyle. Senin kutsal meleğin benimle olsun ki öyle ki o kötü düşmanın benim üzerimde gücü olmasın. Yani melekler, meleklerin bir hizmeti, bir vazifesi bizleri korumaktır. Ve Petrus'un hayatında bunu çok iyi gördük. Yani ne güzel. Hapise koyuluyor. Petrus rahat rahat uyuyor. Yani bu da büyük bir mucize değil mi? Yani onun bir arkadaşı Yakup ertesi gün, evvelki gün idam oldu. Şimdi Petrus yakalanıyor. Ve neyi bekliyor? Ben de yarın öleceğim. Bekliyor fakat hayır, bir melek geliyor. Onu koruyor, onu kurtarıyor. Ve Petrus bundan sonra imanlı kardeşlerle birlikte oluyor. Evet, çok güzel. Öyle bir şey her zaman olsaydı ne güzel. Fakat bu koruyucu melek Yakup'un hayatında neredeydi? Biz okuduk ya, Yuhanna elçilerden biri, Yuhanna'nın kardeşi Yakup da elçilerden biri, kılıçla Kral Herodes tarafından öldürtüldü. Evet. Melek neredeydi? Sonra okuyoruz, yani kutsal kitapta değil, fakat tarihte okuyoruz. Petrus aşağı yukarı benim yaşımda, 60, 62, 65 yaşımda tam olarak bilemiyoruz. Çarmıha gerildi. Hatta bazı tarihçiler yaşıyor. Ondan bir gün önce, kendisi ölmeden bir gün önce onun eşi çarmıha gerildi ve Petrus'un gözü önünde. Sonra Petrus çarmıha gerildi ve Petrus dedi, ben Rabbim öldüğü şekilde ölmeye layık değilim. Ve onu baş aşağı çarmıha gerdiler. Ve bir günden fazla orada yaşamış, yani ölmeden önce, canını vermeden önce. Melekler, koruyucu melekler neredeydi? Luther'in öğrettiği duasında ne dua ettik? Senin kutsal meleğin benimle olsun ki o kötü düşmanın benim üzerimde gücü olmasın. Biz Rabbin duasında ne söylüyoruz? Kurtar bizi kötülükten, değil mi? Kötülük nedir? Evet, hastalık, nefret, bize karşı olan nefret, zulüm, ölüm, kötü şeyler elbette. Fakat İsa Mesih çok daha büyük kötülükten söz ediyor. Hatırlıyorsunuz, o diyor, çocuk gibi olun, olmazsınız, Allah'ın egemenliğine giremezsiniz. Orada yeriniz olmayacaktır. Evet, biz çocuk gibi kendimizi kılamayız. Bunu yapamayız. Fakat Rab bize inayetini veriyor. Çocuklara verildiği gibi. Çocuklar babadan, anneden bir şey aldıkları zaman ödemeyi hiç düşünmezler. Ve böylece sen de Allah'ın egemenliğini kabul et. Allah'ın egemenliği günahların bağışlamasıdır. Sen bunun karşılığı olarak hiçbir şey veremezsin. İşte burada başladığımız zaman bedelviyle günahlarımızı Allah'a getirdik. Bundan başka hiçbir şey Allah'a veremezsin. O sana her şey veriyor. Fakat sonra İsa diyor, ama kim bana iman eden bu küçüklerdir ve ona iman eden hepsi bu küçüklerden biridir. Birini günaha düşürürse, boynuna kocaman bir değirmen taşı asılıp denizin dibine atılması kendisi için daha iyi olur. Yani kötü olan idam edilmek değildir en kötüsü. Hasta olmak en kötüsü değildir. Hatta ölmek o kadar da fena değildir. Birisini yoldan saptırmak en kötüsüdür. Bunu ve buna karşı bir kutsal melek bizleri her zaman korusun. Koruyucu melek. Biz hiç kimseye yanlış rehber olmayalım. Ve onun için özellikle biz vaizler için dua edin. Biz sizi hiçbir zaman yanlış yola göndermeyelim. Biz de insanız. Biz de hata yapıyoruz. Fakat dua edin ki Allah kutsal meleğini bize versin ki biz Allah'ın sözünden hiç sapmayalım. Ve bu sözü yanlış yere kullanmayalım. Sonra İsa diyor, eğer elin ya da ayağın günah işlemene neden olursa onu kesip at. Burada iki anlam var. Birisi, çünkü burada Matta 18'te cemaat hakkında da İsa konuşuyor. Birisi şudur. Cemaatte biri günaha ısrar ederse, biz hepimiz günahlıyız. Fakat kendi günahını savunuyorsa ve tövbe etmek istemezse, onu sonunda cemaatten kovmak lazım. Sanki bir eli kesmek lazım. Fakat burada da Allah'ın iyi bir iradesi var. O istiyor ki bu böyle bir insan anlasın. Evet, benim halim kötüdür. Ve tekrar Allah'a, Allah'ın sözüne, Allah'ın sofrasına, Allah'ın cemaatine dönsün, tövbe etsin. Ve öyle bir günah yok ki Allah'ın af yetmez. Her zaman yeter. Onun lütfu herkes için yeterlidir. İsa Mesih'in kanı boşuna dökülmedi. Evet, fakat öbür anlamı şudur. Eğer elin ya da ayağın günah işlemine neden olursa onu kesip at. İsa diyor, en kötü olan bir şey. Cehennem ateşine girmek. Bunu çok ciddi almamız lazım. Bütün hayatımızda bundan daha ciddi olan bir şey yoktur. O diyor, tamam sen bir eli kaybettin, bir gözü kaybettin, bir ayağı kaybettin. Fakat canını kurtardın. Ne mutlu sana. Tabii ki burada biz görüyoruz kilise tarihinde, hatta kutsal kitapta kimse bununla kendini kurtarmadı. Kimse ayağını kesmedi ya da elini kesmedi. Ve İsa Mesih de bununla şunu söylüyor. Senin günah kaynağın elinde değildir. Gözünde de değildir. Ayağında da değildir. Senin kalbindedir. Senin iç varlığında bu günah kaynağıdır. Ve bir elini kesersen bile senin günahın bitmez. İçinde bir günah fabrikası var. Oradan devamlı yeni günahlar çıkıyor. Ve Allah bizi korusun ki, bize kutsal meleklerini göndersin ki, biz bu günahlara yer vermeyelim. Günahın olduğu zaman, ve maalesef olur, yüreğinde, kafanda, elleriyle, ihmal etmekle, sözlerinle günah işlemiş oluyorsun. Ben de. Fakat bu günahlara yer vermek, bunları savunmak, bunlarla cehenneme gitmek en kötüsü oluyor. Rabbisi bundan korusun melekleriyle. Evet, bize mucize. Böyle melekler vardır. Bu meleklerin en büyük işi nedir? Seni korumak, seni hakikate tutmak. Hatta bu melekler ulak oldukları için, bu melekler bazen böyle vaiz olarak sizin önünüze çıkıyorlar. Evet, bu ruhsal melekler, onların hataları yoktur. Bizlerin hataları var. Fakat Allah bizim ağzımızla ve sözüyle seni günahtan, günah suçundan, cehennem ateşinden kurtarıyor. Ve bizim ağzımızla sizi ve seni çağırıyorlar. Rabbin sofrasına çağırıyorlar. Rab burada kendini senin için veriyor. Onun ayakları kesildi değil, fakat delindi ve elleri. Onun bütün bedeni senin ve benim günahlarım için vuruldu. Ve hatta o ölüme, cehenneme kadar gitti ki biz oraya gitmeyelim. Evet. Bundan daha iyisi yoktur. En büyük günahkar için bu Rab öldü ve dirildi ve kendini sana veriyor. Ve sana verdiği zaman sana bütün göklerin egemenliğini veriyor. Günahların bağışlanmasını sana bağışıyor ve seni ebedi hayata götürüyor. Amin.